Ayrım 26, sayfa 348. 4. Bölüm. Esme ile konuşulur mu bu? Onun dediği gününü doldurmuş gülünç bir kurum evlilik. Yanlış değil, belki de biz alışamadık daha. Sanal bir dünyada yaşıyorum sanki aylardır. Çiçek bara uğramamız da bir parçası oldu bunun. Mutluluğumla birlikte kaygılarım artmış da olsa, çevremde fır döndüğünü bildiğim çirkinliklerden yalıtlanmış gibi olmanın sevincini yaşıyorum. Sevmek, sevilmek benzersiz güzel şey. Dünyada yerden tatlı var mı ola? Değişteki yalınlığın ortaya attığı çıplak duygu özü, köylüce kabalığa takılmadan çarpıveriyor insanı. Tatsızlıklar da var bu dünyada, ne yapalım? Bizim yazgımızda bu deliler evinde yaşamak. Karanlık basmıştı. Geç saatlerde, hele ara sokaklarda dolaşma diye uyarmıştı avukat Mustafa. Öyle demişler. Karşı kaldırımdaki basık, ışıklı kahvede, çay kahve içip oyun oynarken vitrinde gibi görünen birileri dışında, çiçek barın kapısında dikilen uzun boylu delikanlıyı da saymazsam boş gibiydi sokak. Taksim yönünde yürüyüp köşede arabaya binerken sokağa, çevreye, barda gözüme takılan herife benzer birine aranır gibi bakındı. Arabada demin çiçek barda konuştukları paranoya savına takıldı yol boyu. Bu çelişkiler ortamında nasıl kuşkuyla bakmazsın yörene? Belki nedenleri de varsa elinde mi ölçüyü kaçırmamak? Demin bardaki adamı daha Esme ile buluşmadan tünelden Galatasaray'a doğru yürüyüp vitrinlere bakınırken görmüş gibi geliyordu düşündükçe. Uyduruyordu belki de, kim bilir? Evet, uyduruyorum belki de. Arabadan inip kapıdan girince hep olduğu gibi evin sessiz yalnızlığına çarpsa da Esmeler dolanıyordu artık her yanda. Telefondaydı kulağı, arar. Yatak odasına çıkıp soyundu, ev giysilerini geçirdi üstüne. Esme'nin içinden hiç çıkmayan, yanındayken bile çıkmayan özlemiyle baktı yatağa. Her bakışında sevişme anlarını yeniden yaşıyor gibiydi. Kurmaca da değildi ki, yaşanmıştı, gerçekti. Şu son aylar içinde sayısı belli sevişmeleriyle nasıl coşkulu bir duygu varsıllığında yitip gittiğini düşündükçe ürküye kapılacak gibi oluyordu. Yaşlılığını unutmaması gerekirdi de aklında tutmanın bir yararı mı oluyordu sanki? Esme unutmuyordu yalnız, hem de hiç duyum satmadan, başını döndüren gencecik dişiliği yanında, gerçekçi, incelikli davranışına vurgundu bu kızın. ''Niye aldınız o hapı?'' demişti ilk gece. ''Etkisi olmasa sevmeyecek miyim sizi?'' Gerçekçi miydi bu söz? Hangi kadın, hangi erkeği sürgüt sevebilmiş, cinsel doyuma varamıyorsa, yalancı pehlivanlığa ne gerek var? Uzun coşkuluydu sevişmeleri, ancak bir kez sevişmişlerdi. Sınav verir gibi bütün becerisiyle yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmış, beklediğini de yakalamıştı sonunda. Boşalma öncesinde kanatlandıkları o anlatılmaz tepede, hıçkırır gibi derin iç çekişleri içinde, kendini mutlu bir çözülmeyle bırakan kızı görünce bir utkuyla sevinç doldu içine. Başarmış, doyuma vardırmıştı. Seviştikten sonra birbirlerine sokulup biraz önce uzun dakikalar boyu coşkuyla bölüştükleri ortak düşü sindirme paylaşımını sürdürüyorlardı ki eğilip saçlarına öpücükler kondurmaya başladı. Başka ne yapabilirdi? Hiç beklemediği bir şey oldu. Çöken suskunluktan tedirgin ürpertiyle bekleyen doktora usuldan sokulup sevecenlikle sarıldı Esme. Kulağına fısıldar gibi ''Seni çok seviyorum canım'' dedi. Yaşamı boyu duymadığı bir mutlulukla esrik etmişti doktoru. Giysilerini toparlayıp odasına gidince, gece seviştikten sonra yatmaya kalmıyordu doktorun yatağında, sevişme öncesi Esme'nin Viagra almasıyla ilgili söyledikleri üzerine düşünmeye başlamıştı. Seninle öpüşürken doyuma varıyorum diyen birileri daha önce de olmuştu seviştiği kadınlar içinde. İnandırıcı bulmamıştı. Cinsel konularda deneyimli olduğu belliydi Esme'nin. Güvence kazandırmak için söylemişti o sözleri belki de. Esme'nin doğal görünümlü yaklaşımı içinde bir düzene oturmuş gibiydi ilişkileri. Öpüşüyorlardı ama en erken haftada bir gece kalıyordu, bir kez sevişiyorlardı. Ne kapı aralıyor ne izin veriyordu daha önce. Bir kezden çoğunu da beklemiyor görünümündeydi. ''Esmeciğim, lütfen gerçekçi olalım, açık konuşalım.'' demişti bir gün. ''Yaşımı göz önünde bulundurmamız gerekiyor, ikimiz de biliyoruz bunu. Yetiyor mu sana bu kadarı?'' ''Sen yetiyorsun bana'' demişti hemen. ''Hem de beklediğimden fazla. Kafanı takma lütfen. Bir sorun çıkarsa söylerim.'' Konuşmadılar bir daha da. Yalnız nasıl geldiyse, seks salt cinsel organların işi değil ki demişti bir gün söz arası. Öyledir de, onlar olmadı mı da olmuyor o iş işte. Salona çıkıp Beethoven koydu, kıstı biraz. Bu sabah sınava gireceği için sevişmişlerdi dün gece. İstekli değildi şu anda. 10 günü bile bulabilirdi sevişmeleri belki de. Son günlerde arayı daha da uzun tutmaya başlamıştı Esme, ayrımındaydı bunun. Kendini açıklamaktan bile utandığı kuşkular günler geçtikçe gezinip durmaya başlamıştı içinde. Yoksa bu kız benden gizli. Böyle olunca da kendini nedenli tutmaya çalışsa kızgın bir utanma duygusuyla karışık ateş düşüyordu içine. Bu yaştaki kızların değil haftada, hoşlandıkları erkekle birlikteyken günde çoğu kez üst üste birkaç kez yapmadan duramadıklarını kendi gençlik günlerinden biliyordu. Gerçek cinsel doyuma ancak ikinci kez de varabiliyordu çoğu genç kadınlar. İlaç gücüyle mi yapmaya kalkışacaktı üst üste iki kez? Delilik olurdu biliyordu. İlaçsız denemeye kalkmıştı bir kez. Viagra bitmişti, esme de çıka gelmişti o gece. Başarısız olmuştu. Ben istemiyordum da ondan diye en yumuşak biçimde takılmayla geçiştirmişti esme. Her durumda nasıl olgun, nasıl anlayışlı davranıyordu. Gerçekten şaşırtıcıydı da gün boyu günler boyu kalabalık çevresindeki her yere girip çıkan sağlıklı bir genç kadının haftada 10 günde bir yatmakla yetinmesi olacak şey miydi? Olmuşsa ne kadar sürerdi bu iş, ne kadar katlanırdı bu sınırlamaya? Bir sorun çıkarsa söylerim de o sorunu apaçık ortaya koyabilmek arasında nasıl kaygan, nasıl zigzaklı, iniş çıkışlı, sırasında kendi kendini aldatmacalı yol bulunduğunu bilmeyecek kadar deneyimsiz de değildi alık da. Salt 25'inde bir kadından değil de bu savın Esme'den gelmesi yeterli bir güvence miydi? İlk günler ayrı olduklarında karşısına dikilen bu tedirgin takıntılar son günlerde birliktelerken de kıpır kıpır gezinir olmaya başlamıştı içinde. Spiral, Riya, rahim içi araç taktırmış, gebe kalmak gibi bir kaygısı da yok ki. Bir sözüne, gülüşüne, davranışına sinsi yorumlarla bakarken yakaladı mı da kendini, yüreğindeki sızının yanı sıra, ya anladıysa korkusu içinde bir küçülmeyle utanç duyuyordu Esme'ye karşı. Paranoyaya kapılmadan yaşayacağız bu kafalarımızla bu dünyada. Olacaksa olacak bir şeyler, ne yapabilirim ki? Benimki tam iki yüzlülük aslında. Esme'ye kendimi sürekli sosyal politik sorunlara, sanat konularına vermiş gösteriyorum. Fokurdayıp duruyorum içimden de gizli gizli. Asıl ayıbı bu. O ki böyle bir sorun var senin için. Açsana kıza. Bir yararı mı var? Ben senden kuşkulanıyorum mu diyeceğim açıp da. Sen bu açık yürekliliği gösteremediğin için onun gösterebileceğine de inanmıyorsun. Evet suçlu benim belki ama kuşku da denemez ki buna. Ya olursa korkusu... Örtbas etmeye kalkma, asıl baskını ya olmuşsa korkusu. Olabilir. Ne bileyim, bir tatsızlık var işte. Kaynağı da bende belli ki. Bir an önce kafamdan atmam gerek bunları. Anımsayıp güldü birden. Tam o iş üstünde ölü versem ne yaparsın demişti bir gün. Bozulur gibiyken toparlandı Esme. O domuzuna soğuk alaylı gülümseme oturdu yüzüne. Ben bir şey yapmam, sen ne yaparsın dedi. Biraz da sertelerek, düşman mısın mutluluğumuza diye aldı hemen. O güzel kafanı böyle kötü şeylerle yorup da tadımızı niye kaçırıyorsun canım? Ben de öyle bilirim. Sen diyordu, canım diyordu artık. Başkalarının yanında doktor diyordu. Doktorcuğum diyordu kiminde. Yalnız küçük de olsa kimi tartışmalarda araya uzaklık koyarcasına doktor Nahit diye bitirdiği oluyordu sözünü. Eldeki para olayına hiç değinmeden bir arada tasarısından şöyle bir ona da söz etti bir gün. Biraz kuşkuyla baktı önce, ilgiyle karşılamıştı gene de. Halkların kardeşlik evi. Güçlü biraz ya, çok iyi bir şey de olursa. Böyle bir kurumun oluşumunda, kuruluşunda, işleyişinde asıl büyük iş kadınlara düşerdi ona göre. Düşmeliydi. Keşke. Kadınlar benimsedi mi sağlam olurdu o iş. Bir sürü denemeyle doktor da biliyordu bunu. Kışkırttıkları kadın erkek ayrımcılığının davulunu gümbürtüyle çalan gösteriş budarası feministler değil de gerçekten yetenekli, herkesi toparlayacak nitelikte, kadınlığının gerçek bilincinde kadınlar el atsın işe ki her şey daha sağlam oturur yerine. De, yazık ki bir şey olacağı yok mu gidişle? Beğenili seyirci alkışıydı Esmen'inki. El atmaya, istekli bir yakınlıkla bakıyor görünmemişti. Neye istekli olacaktı? Ciddi bir şey mi önerdin ki? İşin gizli yanlarını açsa mıydı ona da? Burası onun da evi gibiydi artık. Bir bakıma hem de kızın aklından bile geçirmeyeceği tehlike içine atarak yazgısına ortak etmişti. Doğru muydu bu? Geçen ay bulundurma ruhsatlı tabancayı neredeyse zorlar gibi getirip eve bırakan avukat Mustafa, "Yapmayın abi," demişti. "Bu işler şakaya gelmez. Tekin bir yerde değil bu ev. Gerçi işi konuşuyorlar heriflerle. Macit Bey'in dediği ama ne olur ne olmaz." Bankamatik kartı benzeri turuncu bulundurma ruhsatı cebindeydi. Tabancayı da karyolada yatağın altına koymuştu. Evet ev güzeldi, sessizdi ama sapa bir yerdeydi. Kapının bir gece gizemli görünen çalınışını da hiç unutmuyordu. Esmen'in gelişi karanlık, saatlere kaldı mı kapıyı açıp eve girinceye kadar ağır bir şey oturuyordu yüreğine. dayanamadığında çıkıp birkaç kez sokağın başında beklemesi Esme'yi de şaşırtmıştı. Nedenini bilmediği için doktorun sabırsız sevgisine bağlasa da yadırgamış, ortalık kötü Esmeciğim, sokak ıssız, karanlık sözüne de pek bir anlam verememiş olmalıydı. Mutfakta ekmek kesiyordu Esme'yi beklediği bir akşam. Çığlıklar, sövgüye benzer bağırış çağırışlar geldiğini duyunca deli gibi fırlamıştı. Bir taksiciyle sarhoşa benzer iki kişi itiş kakış kavgaya tutuşmuşlardı karanlık sokağın karşı köşesinde. Kendini elinde koca ekmek bıçağıyla sokağın kıyısına inmiş bulunca utandı birden. Pek kimseler toplanmamıştı bereket, gören de olmamıştı. Utangaçça gülümseyerek dönüp çabucak girdi eve. Karyol altındaki tabanca ne de işe yarayacak ya böyle durumda. Tüm olayları ayrıntılarıyla ne vakit konuşur oluruz bu kızla biz. Umut kıran dirinci, batıcılığını unutturan uysallığı, kabalığa varan açık sözlülüğü, sırasında utandıran sevecen inceliği de serseme çeviriyor insanı. Kişiliğin non-figüratif senin, demişti Esme'ye bir gün. Uyumsuz mu demek istedin, karma karışık. Aymış gibi yo, dedi doktor hemen. Usta işi, biçimler, renkler hem çatışıyor hem kaynaşıyor, hepsi yerli yerinde. Algılanması sorun biraz, falında da çıkmıştı bu biliyorsun, şiir gibi demiştin. Güldü. Herkesin kişiliğinde var non-figüratiflik de, çoğu beceriksizce yapılmış yalnız, dedi. Non-figüratifim ama soyut değilim. Soyut olur musun bir tanem? Nasıl cap canlı, sımsıcaksın hem de. Ona kimliğini kazandıran babaanne olmuş belli ki. Tanışsam mı şu kadınla? Aman bir de o çıkmasın başıma. Aslında Esme de istemiyor tanışmamızı. Düşünüyorum, dedi bir gün. Çıkamıyorum içinden. Gözüne baka baka da yalan söyleyemem babaannemin. Ya yadırgarsa? Ben yadırgıyorum kimin de. O yadırgamaz mı? Bu kız nasıl sevdi beni? Nasılsa nasıl sevdi işte. Sen nasıl sevdin onu? Delice. Başka türlüsü de olmaz. Telefon çalmaya başlamıştı, aldı hemen. Esme değildi, tanımadığı bir numara. Kim olabilir? Açmasam mı? Açtı, bir sessizlikten sonra derinden boğukça hırlak bir erkek sesi. İyi akşamlar Saim arkadaş, dedi. Kapatsa mıydı? Buyurun, kimi aradınız? Doktor Saim. Kesti hemen, yanlış numara. Kapattı, bir iki dakika sonra gene başladı telefon. O heriftir, açmadan tam kapattı bu kez. Doğru mu yaptık? Hiç de tanıdık değildi telefondaki ses. Niye kapattım sanki, konuşmak doğruydu belki de. Neden, kimden kaçıyorsun? Ne bileyim, istemiyorum. Esme ararsa. Kalktı, canı sıkkın dolandı biraz. Balkona çıkıp bakındı, öyle girdi içeri. Açtı masadaki telefonu, çalmaya başladı açmasıyla da. Esme'ydi. Biraz önce de aradım. Kapalı mıydı? Evet. Ne oldu da? Saçma sapan işler, Almanya'daki. Söylemiştim ev sorunu. Ne yapıyoruz yarın? Öğlene doğru ararım. Yarın sabah için bir şeyler istedi babaannem. Bakayım. Birileri mi geliyormuş ne Berlin'den? Halamın kızı, çocukları. Neler anlatıyor Vedat Bey? Duraladı. O değil, ben anlattım mı deseydi. Bildiğimiz şeyler, ülkenin durumu falan filan, konuşuruz. İyi, bir dakika. Geliyorum babaanne, diye seslendi içeriye, telefona döndü gene. Banyodan çıktı, beni çağırıyor. Bir istediğin var mı? Öpüyorum seni. Ben de canım, yarın konuşuruz, iyi geceler. İyi geceler bir tanem. Gene aldatmıştı Esme'yi. Koca bir yalan, Almanya'daki ev sorunu. Onu sakla, bunu sakla, kızdan da dürüstlük bekle. Gülümsedi acılıkla, Orhan Veli'den bir dizi yanımsamıştı. Elin karısında namus ara, kendinde arandı mı küplere bin. Müzik bitmiş, sessizlik çökmüştü salona, masaya geçti. Romanla ilgili yazılarını çıkardı çekmeceden. Son günlerde aldığı notlara göz attı. Roman kurmakta zorlanınca geçmişte günlük yaşamında çarpıcı düşündürücü gelen olayları, kadın erkek ilginç bulduğu kişilerle ilgili anılarını, yeri geldiğinde kurduğu düşlediği şeyleri de ekleyerek toparlanma bekleyen açık bırakılmış öykücükler gibi sıralamaya çalışıyordu. Otobiyografik ögelerin karıştığı anlatıdan en azı canlı edimleri, eylemleriyle insanlık durumlarını yansıtıcı yanları da olan bir şeyler birikirse gerçekçi biçimde romana geçmenin bir yolunu daha kolay bulurdu. Geçen de yazmıştı Ferdane Melahat olayını. Karabüklü demir işçisinin kızı, Rize'den gelmişler. Baba İslamcı Erbakancıymış, abisi sağlık memuru, sünnetçi Kayseri'de, MHP'li. Aileden hiç kimseyi sevmiyor, onlar da bunu sevmiyordur. Bugün iyice tartışma götürür komünistliğinden başka sevilesi bir yanı da yok. Neresi sevilir o komünistliğinin de? Ne sanat umurunda, ne derinliğine düşünme çabası var, ne de insan sevgisi giderek bildiğim. Biri nasılsa o günler adı geçen bir kitap verdim eline, aylarca gezdirir durur. Tam okuduğu bir kitap var mıdır ki? Daha ne kitap okuyacak? Kahraman olmuş, aptalca sivri sloganlarla partimiz sözü hiç düşmez ağzından. Şu yüzü en az 1,5 yıl sonra çıktı ortaya. Moskova'da okuyup da Leipzig'e yerleştikten sonra yani. Dikim evinde çalışırken TKP'li diye yakalanmış Ankara'da. Ağır işkenceden geçmiş, evinde buldukları bildirileri kimden aldığını söylememişler. Bırakılınca da kaçmış dışarıya. İlk geldiği günler işkencenin izleri üstünde daha, yürürken aksıyor. Saygı, hayranlık duyuyoruz. O günün Türkiye cehenneminden alnını nakıyla çıkmış yiğit kadın. Eziklik var içimizde, biz böyle bir sınavdan geçmemişiz. Acılı gibi donuk bakışları nasıl etkileyici? Raporu Melahat arkadaş okuyacak, bizim epeydir hırlaştığımız günler yukarıyla. Çağrıldığım son toplantı olacak bu. Bir sürü abuk sabuk şeyleri sessizce dinliyorum. Biraz tutuk elindeki kağıtları okurken sesi titriyor sanki. Benimsemiş gibi de okur görünmüyor pek. Oku demişler okuyor. Daha yeni, belki anlamamış bile ne dendiğini. Bir şey dendiği de yok. Sağa sola çatışmalardan, soldaki birilerine saldırılardan sonra yüz yuvarlak bir sürü yalan. Barikatlara çıkacağız. Türkiye işçi sınıfının biricik yenilmez gücü TKP'nin saflarında. Eller kalkıyor, benim elimin dışında. Oylama tamam. Bir çürük ceviz çıktı torbadan. Çıkar. Ötekiler tamam ya. Ben onların soğukluğuna aldırmıyorum. Onlar benim aldırmazlığıma aldırmıyorlar. Yemekte şarap içiyor yanımda Melahat yoldaş. Doğu Berlin'deyiz. Birkaç kadehten sonra daha yakın konuşuyoruz. Doktor musunuz? Evet doktorum. Evli misiniz? İdim. O da ayrılmış. Bir kızı var. Babasının yanında. Laborantmış adam hastanede. Yalancının iki yüzünün teki. Komünist mi? Yalancı dedim ya demişti. Bize katılmadınız oylamada. Evet. Niye? Siz niye katıldınız? Ben mi niye katıldım? Nasıl katılmam? Bugün partimizin önünde temel görev olarak döktürüyor. Ne önemli şeyler biliyorsun Melahat yoldaş. Sessiz dinliyorum. Durulayınca şarap kadehini kaldırdım mı başarısının mutluluğuyla kaldırıyor o da. Düzelttik kafamı. Aşk olsun gerçekten ne yaman partiliymişsin. Barikat dediniz. Duralayıp önce anlamadan bakıyor. Anımsayınca dikelir gibi oluyor. Dedim, okudunuz daha doğrusu. Evet, okudum. Türkiye'den geliyorsunuz. Dikçe bakıyor. Barikatlar var mıydı? İstanbul'da ya da başka yerlerde. Ya da beklentisi, ön girişimleri filan. Terslendi bakışları. Nereden çıktı bu mu demek istiyor? Gülmeme bakmayın Melahat yoldaş. Biz burada barikatları kurduk da. Biraz ivedi mi oldu dedim. Dikelecek oluyor bir. Sonra önüne bakıyor düşünür gibi. Kaldırıyor başını. Olacağına inanmıyor musunuz? Bizimki doktorluk. Salt gördüğümüze inanırız. Şaraplarımızı içiyoruz, sallantıda daha. Bir şeyler diyecek ya, olmuyor, kalkıyorum. Konuşacak ne var? Uykumuz geldi, o da kalkıyor. Biz sona kalmışız lokantada. Asansörde anlıyor istekle baktığımı. Belli, onun da bunu beklediği, gözlerini kaçırmıyor. Odası 4. katta, benimki de, karşı karşıya. Odasında geçiriyoruz gecenin ilk saatlerini. Acıkmış, olgun bir kadın. İşkence yerlerini acılı saygıyla öpüyorum. Gezgin bir sevgi var içimde. O gevşiyor, gözleri doluyor bir ara, kızını bırakıp gelmiş. Daha da artıyor içimdeki burukluk. Bir sürü saçmalıklar bu zavallıdan mı geldi? Ciddi ne konuşayım bununla? Tatsızlıklardan hiç açmıyorum, büyütmemeliyim acılarını. Primum non nocere, doktorun unutmayacağı Hipokrat sözü. Önce zarar verme. O da açmıyor, suskun. Kağıtları düzeltip doğruldu yavaşça kalktı. Bir iki dolaştı salonda. Çok kötü değil, unutmamı önler. Esme okumak isterse? İlgilenmiş görünmedi pek. Ayrımında değil belki de daha. Hem neyi ne okuyacak? Doğru düz bir şey yok ortada. Romana bir tek adım atsam ben isterim okumasını. Anımsamak için kendime notlar. Hastanede hasta kağıdı yazar gibi durumu saptamışız. Ne edebiyat ne de roman. Yalnız ürküye kapılıyorum bazı. Oldukları gibi değil, olmalarını istediğim gibi mi görüyorum insanları nedir? Düş kırıklığı varsa asıl suç düşleyenindir. Yatmalı. Uykuya dalmadan kafası bir süre takılıp kaldı Melahat'e. Asıl adının Ferdane olduğunu o gece söylemişti gizliliğe boş verip. Nahit olduğumu da biliyordu, daha önce duymuş beni. Yanlış bir şey mi yaptım sorusu gece yarısından sonra odama geçerken başlamıştı. O coşkulu iki sevişmeden pek bir şey kalmamıştı içimde. Bir yolculukta rastladığım kadın sonunda, o da geçip gider yoluna. Ertesi sabah kahvaltıda karşılaştık, masalar doluydu. Ayrı yerlerde oturmuştuk. Batıya geçiyordum, kalktım. O da kalkıp geldi masasından. El sıkışarak ayrılırlarken gözlerini dikti. Görüşeceğiz doktor arkadaş dedi. İyi yolculuklar, sağ ol demekten başka bir şey gelmiyordu içimden. Görüşeceğizmiş, bayılırım bu söze. Umut vermek midir, söz vermek midir, gözdağı vermek midir? Bir yıldan çok sürdü partiyle kesik günler. Bir rastlantı, duymuştum Melahat arkadaşım Moskova'ya devrimci eğitime gönderildiğini. Çoğu ağızdan söz almak için gelip gidenler pek eksik olmaz. Leipzig'e geldiğini de öğrendik. 1,5 yıl sonra toplantıya beni de çağırdılar Doğu Berlin'e. Sağlayan Melat arkadaşmış, güç olmadı da öğrenmesi. Kimseden duymasam bile onun bakışı, konuşma biçimi açıklık getiriyordu yeterince. Sözü geçer konumda besbelli. Karşılaştığımızda el sıkışıp pek bir şey konuşmadan toplantıya girmiştik hemen. Partimizin önümüze koyduğu acil görevler derken çevresindekilerin tek tek gözlerinin içine diktiği gözleriyle de konuşuyor Melahat arkadaş artık. Emperyalist dönem bitmiş, globalizm aşamasına geçmiş dünya. Öyle diyordu Melahat arkadaş, öyle demesi istenmiş demek. Nasıl da belliydi devrimci eğitim aldığı. O gözlerini üstüme çevirince biraz da domuzuna, evet domuzunaydı, inceden güler gibi bakıyordum. Bu yular takılmış kafanla bizi nereye vardıracağını sanıyorsun Melahat arkadaş. Sevecenlikle esirgemeye çalışacağınız acılı, kırılgan bir yanı da kalmamış ki kadının, varsa yoksa biz diyor. Oylama gerektirecek bir şey de yoktu. Yemekte yanıma oturdu, söylediklerini duymazdan gelip yanımdaki Alman partisinden biriyle konuştum daha çok. Numarasını yanımdaki kağıt peçeteye yazdı gizlice. Gitmedim odasına. Ona görünmeden batıya döndü ertesi gün. Benim için bitmiş bile değildi ilişkimiz. Başlamamıştı ki. Onun için başlamış demek. Bana neydi? Kendi bileceği. Ne çokmuş onun bileceği de. Bir süre sonra yeniden Doğu Berlin'e çağrıldığımda öğrendim onu da. Güzel uyku da ne güzel bastırdı. Ferdane'nin. Yarın Esme. Sabah geç uyandı. Öğleden sonra aradı Esme. Konukları bırakamıyormuş. Akşam da birlikte evde olmasını istemiş babaannesi. Yarın gelirim. Öpüyorum seni canım. Ben de seni Esmeciğim. İlişkileri böyleydi artık. Doğaldı. Ben seni niye bu kadar çok seviyorum biliyor musun Esmeciğim? Doğru yanlış kimselere bırakmadan kafanı kendin kullanıyorsun da ondan. Asıl aptallık başkalarının aptallığını yüklenmektir. Aptallık bulaşıcı belki de, akıllı düşmanın olsun demişler. Kafanı sağlam duvara çarptın mı akıllanırsın hiç değilse. Kız sen benim akıllı düşmanım mısın yoksa bir tanem? Evde Esme'nin özlemiyle baş başa kaldığımı anımsadığı olayları sıra mıra gözetmeden kağıda dökmekle alışkanlığa dönmüştü. Sıkılırsa çok az çıkıyordu sokağa artık. Kitap, gazete, dergi okuyor, müzik dinliyor, televizyona bakıyor. İçinden yazmak geldi mi de masasına geçiyordu. Romana daha var. Önce bir geçmişi toparlayalım. 2 gün sonra kağıtları masaya çıkarmış yazıya otururken Esme'nin getirdiği koca bir paket pop müziği CD'lerinden ısınmaya çalışıyordu onlara da. Hangisini koysam diye bakınıyordu ki telefon çaldı. Esme'ydi. Birazdan oradayım diyordu. İstediğin bir şey var mı? Seni isterim. Başka ne isterim ben? Konuklar, hala kızı, kocası, çocukları, babaanneyi de almışlar. Önce Ankara'ya sonra Niğde'ye, damadın ailesine gidiyorlarmış. Saat 7'ye geliyordu. Sevinerek bir şeyler tasarlıyordu ki telefon çalmaya başladı gene. Baktı bilmediği bir numaraydı. Tutamadı açtı. Bulgaristanlı Süleyman'dı. Nereden çıktı bu herif gene? Evde misin doktor diyordu. Değilim mi deseydi. Bizim Rüstem seni görmek ister, çok önemlidir. Şimdi çıkıyordum Süleyman. Kimdi Rüstem, çıkaramadım birden. Yüz yüze konuşalım der. Anlatacakları vardır sana. Görünce tanırsın. Duraladı. Esme gelecek birazdan. Eve çağıramam. Ağırlık çöktü içine. Çok önemliymiş. Yeni kapıda denize doğru ana yol kıyısında kahve var. Avukat Mustafa ile buluştukları kahveydi söylediği. Orada buluşabilirlerdi. Esme'ye telefon açtı. Bağışla. Evde biraz bekletirsem çıkmak zorundayım canım dedi. Dönecekti. Çarçabuk giyinirken tabancayı alsam mı diye içinden geçirince alaylı gülümsedi. Ne diyor Çehov? Duvarda asılı tüfek varsa oyunun sonunda patlamalı. Sonu göründü mü ki oyunun? Daha gelmemişlerdi o kahveye girdiğinde. Yeni oturmuştu ki taksiden indiler yolun kıyısında. Orta yapıda kranta tıknaz biriydi Süleyman'ın yanındaki. Kalkıp karşıladı, el sıkıştılar. Kumral, boncuk mavisi gözlü, Karadenizli tipindeydi Rüstem. Tanışırken ağzından çıkan 1-2 sözcükle anımsamıştı doktor. Kapattığı telefondaki hırtlak sesli bu. Çaylar söylenir söylenmez de sigarasını yakıp önünde bir noktaya dikti gözlerini. Düşünceli biçimde dumanını üflemeye başladı. Tamam, tavrını takındı. Hangi önemli şeyi anlatacak bakalım. Gelen çaylarını yudumluyorlardı ki ağırdan alıp konuşmaya başladı. Doktor arkadaşa geçmişte duydukları saygıdan, sevgiden girdi beklediği gibi. Doktor arkadaş onu tanımayabilirdi ama o çok eskilerden tanıyordu doktor arkadaşı. Moskova'da, Leipzig'de yıllarca en gizli ilişkilerinin sorumlusu olarak çalışmıştı partinin. Onu nelere, kimlere karşı kendisine duydukları büyük güvenle savunduklarını Ferdane'ye, yani Melahat arkadaşa sorabilirdi isterse. Partiden kesin kovulmasını onlar önlemişlerdi. Başını önüne eğmiş, gözleri yerdeki bir noktada, daha bir şeyler söylüyordu ya, Melahat'a sor demesine takılmıştı ister istemez doktor. Ne durumda olduğumu bilmiyor mu bu adam benim Ferdane'yle? Sözü getirdi bağladı sonunda Rüstem arkadaş. İyice tatsızlaşan parti parası pürüzünü doktor arkadaşı da kırmadan en uygun biçimde kesin çözüme vardırmak istiyorlardı artık. Onun için göndermişlerdi Rüstem arkadaşı. Doktorun istediği günde, istediği saatte, istediği yerde oturup konuşacak, arkadaşça bitireceklerdi bu işi. En çok da doktor arkadaş için gerekli olmalıydı bu tatsız yükten kurtulmak. Paranın kullanımında doktorun da bir değerlendirme payı olması gerektiğini de biliyorlardı arkadaşları aslında. Örtülü, gözdağı taşıyan, bir yanıyla da rüşvet kokan bu tümcelerden sonra durdu. Başını kaldırıp gözlerini doktora dikti. Öylece bakmaya başladı. Beklemediği bir şeyle karşılaşmamıştı ya, gene de şaşalamıştı doktor. Boşalan bardakları gösterdi gülümseyerek. Birer çay daha, içeriz. Gelen garsona çayları söyledikten sonra gülümseyerek Süleyman'a döndü doktor. Sen de konuşsana Süleyman, ne diyorsun bu işe? Abi ne diyeyim doktor, ben ne bilirim ki ne diyeyim? Sinirlice güldü doktor. Bilmek gerekli mi Süleyman dedi, bilerek konuşan kim var ki? Serin bir yel dolandı havada. Uzamaya başlayan sessizliği garsonun getirdiği çaylar kesti. Bardakları almış yudumluyorlardı. Sessizlik gene ağırlaşıyordu ki usulca Rüstem'e döndü doktor. Uzun sözü sevmem dedi. Gidip söyleyin arkadaşlarınıza. Ne parti parası var bende, ne de çözümünü beklediğim bir sorun. Yakasını bıraksınlar artık, boşuna uğraşırlar. Hiçbir şey çıkaramazlar bu işten. Böyle bir yanıtı beklemiyor da değildi demek. Gözleri doktorun gözlerinde söylenenleri duymamış gibi tepkisiz bakıp duruyordu Rüstem. Biraz sonra aşağıdan alırcasına mırıldanır gibi, ''Doğru yapmıyorsunuz doktor'' dedi. ''Bırakmayacaklardır bu işi.'' Doktorun uzunca bir süre sessizce bakışından güç almış gibi sözcüklere tek tek bastırarak ekledi. Yılların komünistisiniz, partinin parasını kaçırmak için Kürt ağalarının köpeği işkenceci polislerle işbirliği yapmayı nasıl göze alıyorsunuz? Eski yoldaşlarınızın asıl ağırına giden bu. Kıymık batmış gibi oldu doktorun yüreğine. Tabancayı çekip tak diye böyle anda vuruyorlar demek. Tabancayı Kürt ağası verdi unutma. İşkenceci polis de yalan değil, toparlandı. İşlerime avukatım bakar. Ne Kürt ağasıyla ne polisle işbirliği yapmam ben. Sinirlerini bastırıp alaylı gülmeye vurdu sinsice. Bizim eski yoldaşlarımız kimi değilse bunlar mafya ile işbirliği mi yaptılar yoksa karşılarında polisi bulduklarımına göre? Taş yerini bulmuştu demek. İlk kez kısacık belli belirsiz bir deprem geçirir gibi oldu Rüstem. Tuttu kendini. Eski kıpırtısız aldırmaz görünümüne döndü. Ağırdan aldı gene. Kimseyle işbirliği yaptıkları yok. Arkadaşlar bu pisliği temizleme peşinde. Karşılarına kim çıkıyor? İşkenceci komiser Macit. Yakışıyor mu? Daha güçlü duyumsuyordu artık kendini doktor. Avukatımın söylediğine göre arkadaşlar filan değil. Düpedüz mafya başvurmuş ona. Edip Mansır mafyası. Bakın adı da kalmış aklımda. Bu onlara yakışıyor demek. Bir kez duyduğun adın nasılsa aklında kalmış olmasına da sevinmişti. Verdiği ad umduğu etkiyi yapmış, bir kez daha sallanır gibi olup toparlanmıştı adam. Edip bizim arkadaşların eski tanıdığı diye aldı önemsemez görünümüyle. İş adamı, yardımcı olmak istemiş olabilir. İşin özü o değil. Doğru dedi doktor, işin özüne inmek gerek aslında. Diyelim TKP'nin bir parası var ortada. Siz kimsiniz? Kimmiş bu arkadaşlar da nereden, nasıl kalıtçısı oluyorlar bu paranın? Böyle bir savla ortaya atılmak yetkisini kim veriyor bunlara? TKP adında yasal bir örgüt de var bugün ülkede. Niye onlar değil de siz? Donmuş bir bakışla gözlerini birbirlerine dikip kımıltısız kaldılar bir süre. Onlara verin öyleyse. Soğukça gülümsedi doktor. Ciddi söylemiyorsunuz bunu dedi. Görüyorsunuz değil mi ne kadar saçma olduğunu? Onlara verilmesi neyse bugün size verilmesi de o. Bir an durup ekledi bastırarak. İkisi de bir anlam taşımıyor benim için. Ağır ağır başını salladı Rüstem. Çok şaşırttınız doktor dedi üzgün görünen bir sesle. En eski arkadaşlarınızı yıllarca birlikte kavga yürüttüğünüz kişiler bunlar. Bir gün bitivermişlerle nasıl bir tutarsınız? Bir tutmuyorum. Bunlar genç, daha bir şey denilemez. İyi şeyler de yapabilirler. O eski dediklerinden hiç de iyi beklentim yok benim. Gördük sosyalist ülkelerde. Bir günlerin kızıl yıldızlı komünistlerinden ne vurguncular ne soyguncular çıktı. Bir duraksayıp sürdürdü. DDR yıkılırken devlette görevli gerçek komünistlerin milyonlarca markı düşmana bırakmama için kimi kardeş partilere dağıttıkları söylentisi var. Siz de duymuşsunuzdur. TKP'de kimilerine de verilmiş diyorlar. Onları araştırsanıza kim ne kadar almış ne yapmış aldığını. Dikelir gibi oldu Rüstem, bozulmuştu ilk kez. Kara çalmak bu düpedüz pis bir dedikodu. Biz bilmiyoruz böyle bir şey. Dilerim öyledir, doğruldu doktor. Konuşacak bir şey kalmadı sanırım. Bekliyorlar. Bana izin. Kalktı. Sağlıkla kalın. Şaşkın, biraz da gönülsüzce ayağa kalkmış Süleyman, Rüstem'in ellerini sıkmadan çayları ödedi garsona. Başıyla selamladı ayaktakileri, yürüyüp çıktı kahveden. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Trafiği kollayarak yolun karşısına geçiyordu ki, gözü kahve dışındaki köşede usulca sırtını dönen adama takıldı birden. Oydu evet, Beyoğlu'nda peşlerine takılıp çiçek bara da giren herifti bu.